Ayrım 20, liste, Timur Soykan, sayfa 185, 3. gün, 13. bölüm. Gri betonlar arasından dev, kara köpükler göğe yükseliyordu. Kasları çelik kadar sert bir adam betonları kaldırıp fırlattı. Kara duman arkasında yükselirken beton tozunu savurarak enkazın içinden çıktı. Kucağında yanmış kara kırmızı etinin altında beyaz kemikleri görünen bir ceset vardı. Ölü kadar büyük açtı ağzını ve öfkesini kusan güçlü sonsuz bir çığlık attı. Gözlerini açtığında sanki kabus gerçek ikizlerin neşeli gürültüsü yıllardır görmediği huzurlu bir rüyaydı. Uyanmış zihninde izdiham yaşanıyordu. Sorumlulukları, endişeleri, korkuları, hayalleri, vicdan azapları, pişmanlıkları, merakları, arzuları, öfkeleri daha binlercesi yerlerini almak için saldırmıştı. Yatağın üzerinde melek masumiyetinde oyunlar oynayan, karşılık beklemeyecek kadar doğal sevgilerini anne ve babalarına sarılarak yaşayan yavrularına yabancı gibi baktı. Zeynep'in gözünün küçücük bir mutluluk gülücüğü yakalamak için üzerinde olduğunu biliyordu. Bunu göstermek istediğinde çelik iğneler dudaklarına saplandı. Enkazın altından çığlık ve ağıtlarla çıkarılan o kız çocuğunun yüzü, parçalanmış bedeni geldi gözlerinin önüne. Ayaklarını yataktan aşağı sarkıtıp kafasını ellerinin arasına aldığında Zeynep acıyarak onu izliyordu. Çavlan bütün dünyanın mutluluğunun sığabileceği yatakta yeri olmayan bir günahkardı. Banyoya yürürken kızlarının masumiyetinin yanında yerinin hiçbir zaman olmayacağını düşünüyordu. Duştan çıktıktan sonra salondaki koltuğunda kızlarını kucağına alıp bir süre oturdu. Sevgisizliğe tepki veremeyecek kadar hayat acemisiydi ikizler. Ama yakında başka çocukları babalarıyla gördüklerinde mahrum bırakıldıkları duyguları öğrenecekler ve Çavlan'ın üzerlerine çöken mutsuzluğu altında ezilmeye başlayacaklardı. Kızlarını koca ellerinin zorlandığı bir narinlikle indirip ayağa kalktı. Lokmaların ağzında büyüdüğü bir iştahsızlıkla kahvaltı yaptıktan sonra derdini açsa mutluluktan uçacak karısına sadece "Ben gidiyorum, akşam geç gelirim" dedi. Ayakkabıları kapının önüne koyan kadın uyku dağınıklığında duru bir güzellikti. Dalgalı saçlarını özensiz bir topuz yapmış, uzun boynundan sonra muntazam bir kavisle başlayan omzundan geceliğinin ince askısı düşmüştü. İpek çıplaklığından daha güzel sergiliyordu zarif vücudunun kıvrımlarını. Arkasına geçip ceketini giymesi için tuttuğunda yumuşak, ferah kokusunu içine çekti. Merdivenleri inerken güzel kadını çektiği karanlığın vicdan azabı üzerine saldırmıştı. Değişmeyi ne kadar istediğini düşünerek doğası karşısında aciz olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Evden sadece birkaç kilometre uzaklaştıktan sonra başarısızlık korkusu başbakanın suretinde sızdı aklına. Plansız düşünceleri Hakan'ın katilini bulmaktan çok başbakana kendini ispatlamayı arzuladığını göstermişti yeniden. Cenaze törenine başbakan da gelecekti, orada konuşacaklardı. Büroya girdiğinde Onur ve Mert dünün raporunu yazıyordu. Onur kötü haberi verdi. Dün geceki olay internete düşmüş, şu gazeteci yazmış. Onur'un açtığı internet sitesine baktı. Polisler birbirine silah çekti başlığının altında Hakan Durmaz ve Çavlan'ın fotoğrafı vardı. Gazeteci polisin bir liste nedeniyle öldürüldüğünü ve ismini açıklamadığı bir kadının kendisine bir liste getireceğini yazmıştı. Kadının kaçırılmaya çalışıldığını da ballandıra ballandıra anlatmıştı. Polislerin savaşını yine bir film sahnesi gibi yazdıktan sonra listede ne olduğunu sormuştu. Bütün internet siteleri dağılmış, televizyonlarda da haber oldu dedi Onur. Çavlan bunun işlerini çok daha güçleştireceğini düşünürken Onur odasında misafirinin olduğunu 15 dakikadır beklediğini söyledi. Camekan odanın içindeki ikili koltuğa kurulan yüzbaşı Rıza yüzünde çirkin gülümsemesiyle el sallıyordu. İçinden sağlam bir küfür etti Çavlan. Başı yeterince beladaydı ve bu yılışık herifle uğraşacak hali yoktu. Yüzbaşı Çavlan'ı makam sahibi rahatlığında karşılayıp yersiz bir samimiyetle konuşmaya başladı. Ya kusura bakma, böyle habersiz geldik ama merak etme, tahsilata gelmedim. Dişlek ağzını kocaman açarak gülerken sadece şaka yapmıyor, çavlana borcunu hatırlatıyordu. Sivil kıyafetler içinde daha da çelimsiz görünen adam polisin kabalığına hoş bulduk diyerek laf soktu. Ardından çavlanın masasının önündeki koltuğa oturdu. Bacak bacak üstüne atıp yayılırken halen tek kelime etmemiş cinayet büro amirinin ciddiyetine direniyordu. Bir çay söylesen de içsek. Çavlan masa telefonunu tuşlayıp iki çay söyledikten sonra nihayet hayırdır dedi. Yüzbaşı Rıza polisin araya koyduğu mesafeye inat 40 yıllık arkadaş gibi anlatmaya başladı. Vallahi belki bir faydamız olur diye geldik. Sonuçta işimiz istihbarat ve kulağımıza bu ara çok şey çalınıyor. Polisin şehit edilmesinden sonra cemaat kazan gibi kaynıyor. Dün akşam yaşananları da düşününce her bilginin büyük önemi vardır. Bir çayını içeyim hem de öğrendiklerimi anlatayım dedim. Çavlan ağzı çok gevşek görünen bu adamın hesapsız tek kelime etmediğini artık biliyordu. İstihbaratlarını paylaşmak için değil, bilgi toplamak için buradaydı. Rıza masanın üzerindeki mobese raporlarının olduğu dosyayı gözüyle işaret edip bu niyetini gizlemedi. Sen de bize bir şeyler anlatırsan memnun oluruz tabii. Çavlan kendi karakterinin tam zıttı olan adamın halen bilgi alma umudunun olmasına hayret ediyordu. Ne evet ne de hayır dedi. Sessizlik uzayınca pes eden sıska asker oldu. Dün öğleden sonra İlhan Yakuboğlu'nun evinde büyük bir toplantı yaptılar. Sizin teşkilattaki kodamanların neredeyse yarısı oradaydı. Çavlan'ın toplantıya kimlerin katıldığını sormasını boşuna bekledi. En ufak bir merak uyandıramadı adamın donuk suratına şaşkınlıkla baktı. Üç emniyet müdür yardımcısı oradaydı. Daha üst rütbeler de vardı ama insan isimlerini söylemeye bile çekiniyor. Ne de olsa bizi de Silivri cezaevine tıkmak için planlar yapıyorlar. Sürekli pişmiş kelle gibi sırıtan Rıza'nın dudaklarının ilk kez aşağı büküldüğünü gördü Çavlan. İnce kemikli parmaklarıyla gözlerini ovuştururken sesinin rengi tamamen değişmiş, kederli bir hal almıştı. Vallahi her sabah 6'da kalkıp evin penceresinden lojmanın kapısına bakıyorum almaya geldiler mi diye. Sadece bizim alay komutanlığından 3 kişi hapiste. Adamların cemaati soruşturduğu filan da yoktu ha. Bizi ne yaparlar sen düşün. Çavlan bu kez dertleşerek yakınlık kurmaya çalıştığını düşünüyordu kurnaz adamın. Çaycı kapıyı çalıp içeri girince sustu yüzbaşı. Küçük çay bardağına iki şeker atıp gürültüyle karıştırdı. Çaycının dışarı çıkmasını bekledi. Ya düşünsene biz eskiden bunlar hakkında rapor hazırlardık. Askeri şura toplantılarında ordu içindekilerin hepsi şutlanırdı. Şimdi devletin askeri her sabah acaba bugün tutuklanacak mıyım diye uyanıyor. Olaya bak. Çavlan hiç sevmediği adamın içine korku salmak için benim onlardan olmadığımı nereden biliyorsun diye sordu. Hiç korkmuş görünmüyordu Yüzbaşı Rıza. Şiş gözlerinde sinsi bir ışıltıyla bakıp çok bilmiş bir tavırla "Başbakanın bunlarla arasına mesafe koyduğunu biliyoruz. Sen onlardan olsan seni görevlendirmezdi. Cemaatçilerin şu an hedefinde olduğunu da biliyorum. Bunun için sana yardım edeceğim. Bir sabah kapıma dayanmamaları için sana destek olacağım. Sen de benim işime yarayacak bilgileri verirsen hepimizin lehine olur dedi. Teklifine bir yanıt alamayacağını artık biliyordu ve beklemeden işindeki ustalığını sergileyeceği şova başladı. Ruhun evindeki toplantıda ajanımız vardı. Hoca efendileri Amerika'dan o dosyanın tez ele geçirilmesi için mesaj göndermiş. İlhan Yakuboğlu uzun uzun cemaate büyük bir tuzak kurulduğunu, dosya ele geçirilmezse felaket olacağını filan anlatmış. Gerekirse şehit düşün ama kapağını açmadan o dosyayı bana getirin demiş. Bir de kızdan bahsetmişler Deniz Yıldız. Herhalde dün İstiklal Caddesi'ndeki o kızdı. Çavlan'ın suskunluğuna bu kez nefretle baktı yüzbaşı. Kafatasını saran ince deriye binlerce kırışıklık eklenmiş ve yüzüne öfke doldurmuştu. Dişlek ağzından küfür gibi döküldü kelimeler. Böyle susarak olmuyor bu işler. Sana bilgi getiriyoruz, sanki borç istiyoruz. Her şeyi bildiğini düşünüyorsun. Dün gece orada sadece seninle cemaatçilerin olduğunu zannediyorsun ama öyle değildi. Rıza gitmek için doğrulurken cinayet büro amiri Rest'e teslim oldu. Dosya Deniz Yıldız'la. Hakan öldürülmeden bir gün önce ona vermiş ama dosyada ne var bilmiyoruz. Cemaatçiler bu kadar peşinde olduğuna göre onlarla ilgili bir şeyler var. Muzaffer bir edayla koltuğa yaslanırken şansını zorluyordu Rıza. Hakan listeyi neden köşke getirmiş? Çavlan bilmiyorum diyerek savuşturdu istihbaratçı askeri sorusunu. Kız internetten niye her yere göndermiyor ki elindeki belgeyi diyerek yüklendi Rıza. Polis yalan söyledi, bilmiyorum. İşe yarar hiçbir bilgi alamayan yüzbaşı yine de işbirliğinde cömert olacağını gösterdi. Dün akşam cemaatçiler fiziki ve teknik takibimizdeydi. Kızı ilk kaçırmaya çalışanlar, hani senin yumrukladığın herifler onlardan değildi. Cemaatçiler acayip panik oldu. Bizim ajandan bu bilgiyi teyit ettim. Onların kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Çavlan o anı düşündü. Cemaatçilerin silahlarını kızı kaçırmaya çalışanlara doğrulttuğu bir sahne canlandı gözünde. Ama emin olamıyordu. Yüzbaşı Rıza sorularının cüretini yavaş yavaş arttırıyordu. Olay yeri incelemeden bir şey çıktı mı? Artık işe yarayacağını kanıtlamıştı asker ve Çavlan sıra olmayan yanıtı onu küstürmemek için verdi. Hayır, hiçbir şey çıkmadı. Bir şüpheli bile yok mu yani diyerek en önemli ve son sorusunu sordu Rıza. Çavlan gözlerini üzerine dikip yanıt vermeyerek haddini aştığını belli etti askere. Daha fazla zorlamasının ipleri koparabileceğini gören Rıza gitmesi gerektiğini anlamıştı. Koltuktan kalkarken Çavlan'ın koyduğu mesafeye teslim olmadığını gösterdi. Ya senin memleket neresi? Çavlan Rize dediğinde bir zafer kazanmış gibi kafasını sallayıp güldü. Ne de olsa artık özel bir muhabbetleri olmuştu. Kal sağlıcakla diyerek odadan çıktı. Zayıf adamın üzerinden sarkan kıyafetlerle uzaklaşmasını izledikten sonra haber sitelerine göz attı. Hepsinde Anıl'ın yazdıkları ilk haberde üzerindeki baskı daha da artacaktı. Peşi sıra savcı emniyet müdürleri aradı ve hepsine tek tek bilgi verdikten sonra işine dönebildi. Serdar'ın masasına bıraktığı mobese görüntülerinin olduğu DVD'yi aldı. DVD'yi okuyan bilgisayar uğuldarken Serdar'ın devlet disiplinindeki gerekli bilgiyi vermekten başka fazladan tek bir kelime bile olmayan raporunu okuyordu. Gün, saat, dakika ve saniyelerin arasında hep aynı mekanın adı yazılıydı. Akdeniz Börek. Yanında hiç kimse görülmemişti. Uğultu yavaşça sönüp görüntü açıldığında ekranın sol üst köşesinde tarih vardı. Altında saatin rakamları akmaya başlamıştı. Hakan acelesi olmayan küçük adımlarla börekçiye giderken sıradan bir iş gününün yılgınlığındaki memur kadar cansızdı. Börekçiye girdiğinde Çavlan ne yediğini elindeki fişten biliyordu. Raporda yazdığı gibi 15 dakika sonra dışarı çıktığında hep aynı noktaya kadar caddenin yokuşuna tırmanıyor ve oradan karşıya geçip karanfil sokakta kayboluyordu. 15 Nisan'ın görüntüsü de daha önceki 4 günle tıpatıp aynı başladı. Hakan'ın yan sokaktan çıkan kadının dolgun kalçalarına kaçamak bakışı devletin gözüne yakalanmıştı. Akdeniz Böreğe girdikten sonra 5. kez tekrarlanacak görüntüyü izleyecek hali kalmamıştı Çavlan'ın. Mouse'unun okunu ekranı kapatmaya nişanlamıştı ki tanıdık simayı fark etti. Bir refleks gibi oku börekçinin arkasındaki küçük parkta bekleyen adamın üzerine çekmiş ve mouse'un tuşuna basmıştı. Görüntü dondu. Kelliğini örtmeye çalışan uzun saçlarından yakalamıştı MİT İstanbul Bölge Müdürü Yaşar'ın koruması Ferhan'ı. Açılmış alnının tepesinde bir tutam uzun saçla mümkün olduğunca yer kaplamaya çalışan herifi kompleksi ele veriyordu. Hakan'ın dışarı çıkmasını mouse'u elinde sıkarak bekledi. Bu kez onun yokuşu sakin adımlarla tırmanmasını takip etmiyor. Börekçinin köşesinden Hakan'ın uzaklaşmasını izleyen Ferhan'a bakıyordu. Ferhan caddenin aşağısında park etmiş arabaya bakınca Yaşar'ın kırmızı Mercedes'te olduğunu anladı. takip edildiğinin farkında olmadan Hakan caddeden karşıya geçmiş, usta takipçisi kendini gizleyecek mesafeyi aralarında bırakmıştı. Yalan söylemişti Yaşar. Hakan'ın takip edilmeme şartına uymamış, anlaşmayı bozmuştu. Bu takipte ulaştığı bilgileri paylaşmamıştı. Dün geceki ortaklık nutuklarını hatırlarken öfkeden dişleri gıcırdıyordu Çavlan'ın. Ona güvenmemekte ne kadar haklı olduğunu düşünürken Mert kapıyı aralayıp müjdeyi verdi. İnternet siteleri haberi girdi. İstanbul Emniyet Müdürü, Terör Şube Müdürü ve MOBESE Müdürü merkeze alınmış. Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili olduğunu da yazıyor siteler. Artık ok yaydan çıkmış ve devlet içindeki savaş kurbanlar almaya başlamıştı. İnternet sitelerine baktığında gazeteciler dün geceki gerilimle bu görevden almaların bağlantısını hemen kurmuştu. Çavlan odadan çıkıp komiserlerine gidiyoruz dedi. Bütün gece Deniz'in izini yakalamak için uğraşmış, uykusuzluktan gözleri şişmiş ekibe evlerine gitmelerini söylerken Onur ve Mert telaşla raporlarının son cümlelerini yazıp çıktılarını aldı. Raporlara göz gezdirirken şubeye gelip bilgisayarını yeni açan Fevzi'ye seslendi. Karşısında hazır ola geçen genç polis soruyu beklemeden Hakan'ın telefon kayıtlarının tamamını incelediğini, önemli bir bilgiye ulaşamadığını söyledi. Amire hiçbir şey söylemeyip raporları okumaya devam edince sessizce çekildi. Necla'ya dün gece Deniz'in kaçtığı güzergâhtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesini emrederken MİT'çiden aldığı Deniz'in telefon kayıtlarını Tonguç'la Tolga'ya verip adreslere tek tek gitmelerini istedi. Bürodan çıktıklarında koridorda İstanbul Üniversitesi'nin radikal İslamcı tipleri tek sıra ayakta dikiliyordu. Onur cinayet büro amiri de üniversitedeki tipler bunlar, ifadelerini alıyoruz dedi. Sakallarını kesmiş Ömer ve en güzel kıyafetlerini giymiş müritleri yüzü yaralı amir karşısında dehşete düşmüş hazır ola geçmişlerdi. Çavlan'ın karanlık gözleri üzerlerinde gezerken nefes bile almaya korkuyorlardı. Binadan çıktıklarında kara gri bulutlarla kış çökmüştü baharın üzerine. Soğuk sert bir rüzgar beton blokların arasında esti. Mert'le onlara şehit polisin 5 gün boyunca hep aynı yerde kahvaltı yapıp aynı sokağa doğru gittiğini anlattı. Gayrettepe birodan çıkıp aşağı inen ilk viraja saptıklarında dikiz aynasına gözlerini kısıp baktı Onur. Çavlan arka cama döndüğünde artık gizlenmeye gerek duymadan takip eden arabayı gördü. Teşkilatın araçlarından olamayacak kadar lüks, siyah camlı araba belki de saldırıya geçmek için en uygun anı bekliyordu. Tabancasını çıkarıp emniyetini açtı. Beşiktaş'a indiklerinde ruh hali kadar kasvetliydi İstanbul. Gri bulutların içinde kara dalgalar kaynarken deniz kudurmuş, kıyıya sertçe vuruyordu. Onur aynadan gözlerinin içine bakıp atlatayım mı diye sordu. Sadece hayır dedi Çavlan. Biraz konuşkan olsa zaten gittiğimiz yeri biliyorlar diye devam ederdi. Vatan Caddesi'ne geldikleri de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın geçeceği caddeye açılan her sokağın başına bir resmi polis aracı yerleştirilmişti. Onlar Akdeniz Böreği'nin önüne gelmeden peşlerindeki araba park ederek gidecekleri yeri bildiğini gösterdi. Börek tezgahında poğaçaları keskin bıçağıyla metalik bir ritimde doğrayan kara bıyıklı usta görür görmez anlamıştı polis olduklarını. Garson doldurduğu yassı tabakları götürürken önüne konulan fotoğrafa bakmaya bile gerek duymadan Kürt aksanıyla ''Vallahi billahi çok üzüldüm. Televizyonda fotoğrafını görünce hemen tanıdım garibi. Emniyete gideyim diye düşündüm ama ne yanında birini görmüşüm ne de siparişi alıp 2 poğaça vermekten başka bir sözüm olmuş. Hatırlamaya çok çalıştım. Hem polis arkadaşlar gelir buraya. Hiç bakmamışım buradan nereye gider. Malum hepsi emniyete gider dedi. Çavlan biliyordu Hakan'ın buradan çıkıp emniyet binasına doğru değil ters istikamete yürüdüğünü. Dışarı çıkıp biraz önce eski görüntülerini izlediği caddenin başında dikilen MOBESE kamerasına baktı. Görevden alınan ve birazdan eşyalarını toplamaya başlayacak MOBESE müdürü o kameradan onları izliyor, devletin gözünden karınca kadar görünen adamın üzerine parmağını bastırıp ezmek istiyordu. Çavlan Hakan'ın yaptığı gibi Karanfil Sokağı'nın hizasına kadar yürüdü ve oradan karşıya geçti. Onur'la Mert esnafa Hakan'ın fotoğraflarını gösterip girdiği binayı tespit etmeye çalışırken Çavlan yüzünü göğe çevirmiş, dar sokaktaki apartmanların arasından kara dev bir bulutun perde gibi günü geceye çevirmesini izliyordu. Adam akıllı düşünmeden kriptolu telefonu çıkarıp Yaşar'a meydan okumaya karar verdi. İlk çalışta açılan telefonda Yaşar'ın sesi vaatlerini yerine getirmiş olmanın şevkindeydi. Görevden almaları konuşacaklarını zannettiğini anladı Çavlan. Hakan emniyetin hemen arkasındaki sokakta nereye gidiyordu diyerek güvenilmez adamı ters köşeye yatırdı. Sessizliğin daha uzun olmasını bekliyordu cinayet büro amiri. Yaşar tahmin ettiğinden de zeki reflekslere sahip bir adamdı. Kısa bir an duraksadıktan sonra 9 numaralı bina, 5 katlı, dışı kahverengi boyalı. Emniyetteki dinleme kayıtlarını, bilgisayar izlemelerini oraya aktarıyorlar. Hakan arşivlerinin orada olacağını düşünmüş olmalı. Ama eminim oradan bir şey çıkaramadı diye yanıtladı Yaşar. Birkaç adımla sıradan bir apartmandan farksız binanın önüne geldi Çavlan. Sert rüzgar paltosunu savurdu, çiseleyen yağmur yüzüne vurdu. Kandırılmasına sitem etmek, neden bana söylemedin diye sormak istedi ama suskunluğu bin tane küfürden beterdi. Yaşar bir hayvanı ehlileştiriyormuş gibi, ''Birazdan emniyet binasında olacağım, orada buluşalım. Başbakanın iznini almadan o binaya girme.'' dedi. 20. ayrımın sonu, sayfa 195.